Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Oldukça ilginç bir hafta sonu oynandı ve büyük liglerdeki büyük maçların tamamında 4 gollü galibiyetler oldu. Bunlardan tabii ki bize en yakın olanı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ve 4-2'lik çok çarpıcı, son yıllarda izlediğim en acayip maçtı. Konuşacağız derbiyi detaylı, büyük maçları detaylı konuşacağız. Aynı zamanda Galatasaray Adana Demirspor'u kendi sahasında zorlansa da yendi. Bu maçı da konuşacağız. Avrupa futboluna değineceğiz ve son olarak Euroleague'de Fenerbahçe ve Efes'in durumunu değerlendireceğiz. Başlayalım. Olcan, ne diyorsun bu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle başlayalım. Bu makus talihinizle ilgili düşüncelerini alayım.
Sen de bir aile mutlusun abi bakıyorum. İşin şakası bir tarafa. Herhalde maçın başından itibaren konuşmaya başladığımızda Jesus'tan beklediğimiz o üçlü geldi. Her zorluk seviyesi nispeten yüksek olan maçlarda üçlü tercih yapıyordu. Fakat bence bu denemelerden en mantıksız olanıydı. Çünkü Beşiktaş hücum hattından ziyade merkezinde üstünlük kurman gereken bir takım. Amir Azametovic, Getson, Salih Uçan bunlara karşı merkez üstünlüğünü ele geçirdiğinde Beşiktaş'a da ciddi sıkıntılar yaratabilirsin. Ve Omar Colley gibi sakar bir stoper varken karşında Onur Bulut ve Masuaku gibi arka tarafında sürekli alanlar yakalayabileceğin bir savunma ekibi de varken hücumda olabildiğince kalabalık olmak istersin. Ama George Jesus burada ben yine savunma güvenliğini arkada alayım. Ama hücumda çok fazla yetenekli ayaklarıma güvenerek işlerimi yapayım dedi. Ama sorun şu ki yetenekli ayakta sadece bir tane vardı Fenerbahçe'de ki hücum planlarını düşündüğümüzde maç içerisinde Fenerbahçe'nin yakaladığı bütün iyi hücumları düşündüğümüzde sadece Arda Güler'in ayağından çıkan şutlar ve paslar vardı. Maç içeri hamlelerde yine George Jesus mat olduğu bir maçı daha yaşadı diyebiliriz. Çünkü Sevilla maçlarını düşündüğümde, Galatasaray maçındaki sonradan değişiklikleri düşündüğümde, Beşiktaş maçındaki değişiklikleri düşündüğümde George Jesus'un zaten üçlü başladıktan sonra çok iyi gitmeyen hücum planlarını bir de kendi değişiklikleriyle mat olarak bitirdiği birçok maç senaryosu gördük. Dün de böyle oldu. Tabii bu sefer çok fazla kırılma anı var. Yani Ener Valencia'nın kaçırdığı bir karşı karşıya var ki o ilk kırılma anıydı. 10 kişi kalındıktan sonra kaçan penaltı müthiş bir kırılma anıydı. Her zaman olduğu gibi. Sonrasında yine bir eşleşme problemi Redmond'un açtığı ortayla Cenk Tosun birbiri yakalatarak Beşiktaş'a o dönüşüm fitilini de ateşledi. Maç içerisinde anlamadığım çok fazla hamle oldu. Örneğin en son artık dakika 80'ken Diego Rossi sol kanat bek olarak oynamaya başladı Fenerbahçe'de. Ve artık işler iyicene tamamen ayağımıza ne gelirse atalım noktasına geldi. Tamamen hücum planlarından kopuldu ve Fenerbahçe başı kesilmiş horoz gibi açıkçası oyuncuların hepsi etrafta dolanmaya başladılar ve çok can alıcı bence. Çok can alıcı ve çok radikal. Camiayı son yıllarda en negatif etkileyecek mağlubiyeti de getirmiş oldu böylece.
Ben açıkçası böyle bu tip konuşmalar yapmayı sevmiyorum ama hiç bu kadar inat, boşa yapılan bir inat görmedim. Ve hani bu inat dediğin zaman niyet okumaya geliyor. Adamın inatçılıktan mı yapıp yapmadığını veya rasyonel bir düşünceyle yapıp yapmadığını bilemiyorsun ama bunu kanıtlayan çok net istatistik veriler var. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de toplam 4 tane derbi oynadı. 2 Beşiktaş, 1 Galatasaray, 1 Trabzonspor. Bunlara denk 4 tane de Avrupa maçı oynadı. 2 tane Ren, 2 tane de Sevilla. Dinamo Kiev'i de George Jesus buna katıyor ama Dinamo Kiev hiç de özellikle lige başladıktan sonraki Dinamo Kiev hiç de büyük maç seviyesinde değildi. Dinamo Kiev o Kıbrıs takımını bile geçemedi çünkü çok kötüydü. Onu böyle denk maç sayamazsın. İki Ren maçını mesela üçlü savunmayla berabere kaldığını iddia ediyor George Jesus. Ama ilk Ren maçı beşli savunmayla yani üçlü başlayarak yaptığında üç farklı bir mağlubiyet vardı Kadıköy'de. Dörtlüye döndükten sonra maç 3-3 bitti. Aynı şekilde Fransa'daki Ren maçında da üçlü savunmayla başlandığında 2-0 mağluptu Fenerbahçe. O maçta dörtlüye döndükten sonra 2-2 bitmişti. Yani iki Ren maçı artı iki Sevilla maçı artı dört tane de lig derbisi toplam 8 maçın tamamında üçlü savunma oynayan Fenerbahçe 8 maçın tamamında istediği sonucu elde edemedi. Ve maçlar birbirine inanılmaz derecede benzer şekilde oynanıyor. Ve 8 maçın 8'i de bu şekilde devam ettiği halde, bu şekilde sonuçlandığı halde Jorge Jesus'un yine de bu planla devam ettiriyor olması gerçekten akıl almaz bir inat. 8 kez aynı kuyuya düşülür mü abi? Yani bir kere, iki kere, hani diyorsun ya mesela. 8 kez aynı şey gerçekleşti. Ve dikkat et, Trabzon maçı 60'a kadar ortada. 60'tan sonra bir konsantrasyon kaybı, 2 gol. Galatasaray maçı 55-60'lara kadar 1-0. 60'lardan sonra 2 gol, 3. Beşiktaş maçı 55'lere kadar Fenerbahçe 1-0. 55'ten sonra 4 gol. Sevilla ilk Sevilla maçı 55-60'a kadar 0-0. Ondan sonra yenen 2 gol. Bu üçlü savunmanın bir dezavantajı da bence 60'tan sonra ciddi bir konsantrasyon problemi. Çünkü çok bekleyerek oyun, çok konsantrasyon üzerine bir oyun. Ve son yarım saat oyuncular konsantrasyon olarak dağılıyor. Bu maçta da böyle oldu. Çünkü sadece üçlü değil, üçlünün önüne bir de Arao yapıyorsun. Yani aslında çok çakılı oyuncum var. Üç çakılı oyuncu artı bir de Arao çakılı. O yüzden rakip 10 kişi kalsa bile sen rakiple... Oyuncuların çakılı geride tuttuğun için rakiple bir üstünlük kurmuyorsun ki eksik olduğunda da. Yani Beşiktaş'ın eksik kalmasını falan asla değerlendiremiyorsun, hissedilmiyor sahada. Çünkü oyuncularını geride tutuyorsun zaten. Ve yani mesela 55'te Beşiktaş 10 kişi kaldı, penaltı kaçabilir, kaçtı. 1-0 öndesin ve rakip 10 kişi hala. Ve Beşiktaş o anda grogi vaziyette, bokstaki tabirle. Yani yumruk atsan yıkılacak ve farka gidecek maç. O anda bir orta saha oyuncusu almak... İşte 3 stoperden bir tanesini çıkarıp bir orta saha oyuncusu almak ve 4'lüye dönmek bence yine maçı Fenerbahçe lehine farka götürürdü. Fakat 3 stoper geride bekle, önde Arao bekle. Beşiktaş 10 kişi kalmış, penaltı kaçmış, morallendi zaten. Daha çok koşarak o eksiği fazlasıyla kapatmış oldular ve maç döndü. Yani bu hiç görmediğim derecede garip bir durum Süper Lig'de. Genel yani Avrupa'da falan da görmedim. Hani bu tecrübeli teknik adamlarda oluyor, kendine, kendi bilgisine inanç, ama bu artık körü körüne bir durum. Akıl almaz yani.
Ben senin dediğini şöyle destekleyeyim. Ben de bunun tam tersi bir tarafını düşünüyorum. Yani birazdan madde madde ekleyerek devam edeyim aslında. Şimdi üçlü çıkmak istiyorsun, peki buna saygı duyuyorum. Üçlü stoper tercihlerinde oynuyorsan da bu kadar ağır stoperlerle bunu oynamazsın. Fenerbahçe hem üçlü oynuyor hem de üçlü oynadığı her an savunma çizgisini de bir o kadar önde kurmaya çalışıyor. Hadi Atilla Salah'ı biraz ayırıyorum, diğerlerine göre nispeten bir tık daha çabuk olduğu için. Fenerbahçe sezon başından beri üçlüyü Gustavo Henrique, devre arasından itibaren Samet Akaydın, Serdar Aziz ile falan oynuyor. Bu kadar ağır oyuncularla üçlü oynanmaz. Yani Samet Akaydın ortada oynuyor, biraz daha süpürücü konumda, ama biraz atletizmi olan her oyuncu Samet Akaydın'ı direkt ekarte ediyor. Hatırlarsan bir tane arkaya doğru top atıldı. Samet orada gelen topa tepki veremedi. Altay'ın Abubakar'ın ayağından aldığı hücumunda. İlk golde Redmond'un kanattaki en ufak hareketine Samet cevap veremediği için o ortayı o kadar rahat açtı Redmond. Yine bir eşleşme problemi yaşadı. Yani bu kadar üçlüye takıntılıysanız bu kadar da ağır stoperlerle oynanmayacağını bilmeniz gerekiyor. Ayrıca söylediğim maçların %70'inde Fenerbahçe'nin yediği gollerin %90'ı hepsi savunma arkasına atılan toplar. Sevilla maçında El Nesir'in attığı gol savunma arkasına atılan top. Galatasaray'ın attığı goller savunma arkasına atılan top. Dün Cenk'in attıkları savunma arkasına atılan top. Yani bu kadar, tekrar diyorum, bu kadar ağır oyuncularla da oynuyorsan hakikaten senin dediğin gibi çakılı, hiç orta sahada çizgiyi yakınlaştırmadan oynarsın. Savunma güvenliğini o zaman alırsın. Ben şeye de katılmıyorum. Jorge Jesus üçlü oynayarak cesur bir tavır sergilemiyor, korkak futbol oynatıyor. Korkak olan adam 3 tane Kaan'ı gibi stoperi savunma çizgisini o kadar önünde de kurmaz. Jesus yanlış bir cesaret peşinde bu üçlüde. Oyuncu tipolojileri buna hiç uygun değil.
Ya sonuç olarak çıkan noktada korkak futbol oynamış oluyorsun. Çünkü rakip 10 kişiyken bile üzerine gitmiyorsun.
O evet, hamle olarak korkaklık evet, ama yani maç planı çerçevesinde üçlüyü korktuğu için oynadığını ben çok fazla sanmıyorum.
Korktuğu
yani
için değildir belki, ama yani takım korkak bir pozisyon alıyor. Üzerine gitse dağıtabileceği bir rakibine karşı geri çekilip onların nefes almasına izin verebiliyor. Bu arada hani hep savunma arkasına atılan goller dedin ya. Sevilla maçında yenen ilk golde Arao'nun ceza sahasının içinde olması ve adama şut pozisyonu yaratmış olmasıyla burada Cenk'in kafa golünde Arao ile Cenk'in eşleşmesi de benzer. 3 tane stoper oynatıyorsun, hala da rakip forvetle Cenk'le ön libero eşleşiyor. Aslında ne kadar gömüldüğünün göstergesi. Evet. O Jordan'ın golünden bahsediyorum Sevilla'da. O da aynı. Orada Arao çıkması gerekirken Jordan'ın şutuna, Arao içeride ona çarpan top oldu. Yani aslında goller, yenişler falan, golleri yiyişler de hep aslında bunu yapmamak gerektiğini çok net gösteriyor yani. Dediğim gibi 8 kez aynı maçı oynayıp da hala bunu çevirmemek çok garip.
Yani bu arada şey de korkunç, lafını kestim pardon. Yani 51'de rakibin 10 kişi kalmışken Şenol Güneş bile 10 kişiyken Cenk Tosun, Abubakar hücum hattını bozmadı yani.
Evet.
nasıl bir akılla, ne bileyim, Joao Dedeus'un kulaklığı falan bozuldu diye düşünmeye başladım yani dünden sonra. Dün kulaklık kulağında muhtemelen yukarıdan alıyordu talimatları.
%100.
Ve nasıl, ya bu adam kötü bir antrenör değil. Sorgulamak bazen haddim değil falan diye düşünüyorum. Şu konjonktürde getirebileceğin en iyi antrenör baktığın zaman.
Bu
Fenerbahçe'ye gelebilecek en iyi antrenörlerden biri. Nasıl olur da üçlüyü bozmazsın ya? 10 kişi 50. dakika ve dediğin gibi bir yumrukla dağılacak bir rakip var karşında.
Çünkü çok kötü oynuyordu Beşiktaş.
Evet.
Ya Beşiktaş'ın oyuncuları, Jetson izlediğim en kötü maçlarından biri. Abu Bakar çok kötü.
Gezal
berbat çıktı zaten ilk yarı sonunda. Wellington yine yakmış takımı olmadı, kırmızı kartını görmüş. Onur Bulut çok kötü.
Masuaku kötü.
Masuaku ve Onur'un saçma hareketleri, biri penaltı oldu biri atlandı falan. Hani o penaltı konusuna da değinelim gelmişken lafı. Şimdi Arda Fenerbahçe için dün tek pozitif şey. Hatta bence en daha da pozitif olmasını sağlayan durum şu. Arda derbiye çok kötü başladı. 15-20 dakika içinde bir sürü top kaybı, gereksiz şut denemeleri falan, zayıf kalan. 5. dakikada kaçırdığı Koli'nin üzerine vurduğu top, sağ ayağını kullanma zayıf noktası, onu geliştirmesi lazım mutlaka. Ama tüm bunlara rağmen gerçek bir 10 numara neden İrfan Can değil de neden Arda Güler olduğunu gösterdi. Bence çok ıskalanan bir şey. Bir 10 numara için, bir lider için en önemli şey sahadaki varlığını an be an hissettirmek. Büyük futbolculuğun bir numaralı kuralı bu. Kötü de oynasan 30. dakikaya kadar, 50. dakikaya kadar neyse batırsan bile 51. dakikada yine sorumluluk almak zorundasın. Çünkü sen o takımın liderisin. İrfan'dan neden hiçbir takıma lider olmaz ama 17 yaşındaki Arda'dan neden her takıma lider olurun göstergesi dünkü maç. Her zaman maça damga vurmak. Bu Sergen Yalçın'da da böyleydi. 18-20 yaşlarındayken 90'larda böyleydi Sergen'de. Aynı Arda'nın gibi 17-18'inde bile böyleydi. Hacı de böyleydi. Bu adamlar bilirdin ki mesela ilk 30 dakika Hacı 5 tane dağlara taşlara da vursa zımba gibi vururdu, bazen 15 metre yukarıdan da giderdi falan. Veya çalım denerdi, kaybederdi ama bilirdin ki geri kalan 60 dakikaya yine o adam damga vuracak. Tam öyle bir maç oynadı Arda. İlk 20 dakika berbat olsa bile sonradan 2 tane Valencia %100'lük gol pası, bir tanesini Jetson'dan çalıp atıyor. Maçı Fenerbahçe için almak adına her şeyi yaptı. Fakat diğer oyuncular ona maalesef eşlik edemedi. Ve penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonuna da değineyim. Dün bunları yazdım. İrfan ve Arda vesaire tweet attım. Galatasaraylılar da tepki gösterdi. Hani böyle bir maçtan sonra, böyle bir penaltıdan sonra bunları yazmak falanla ilgili. Şimdi penaltı pozisyonuyla ilgili ben her zaman bunu düşünürüm. Burak Yılmaz'la ilgili de hep bunu düşünürdüm. Arif Erdem'le ilgili de hep bunu düşünürdüm. Bence bu oyun bir aldatmaca oyunu zaten. Ben hücum oyuncusuyum diyelim. Top bendeyken benim önüme ayağı çıkarıyorsan ve o topa vuramıyorsan ben o ayağın üzerine atlarım. Bunu büyük oyuncuların çoğu yapar. Yani Burak Yılmaz, büyük hücum oyuncuların çoğu bu hatayı değerlendirir. Çünkü orada Onur saçma bir hata yapıyor. Dikkat et, böyle paralel gidiyor topla Arda. İşte Salih sokmuyor ayağını. Masuaku sokmuyor. Herkes bekliyor. Çünkü orada ayak sokmanın hiçbir manası yok. Çünkü kaleye yan dönük, yani vuruş yapabilecek bir pozisyon değil çok fazla. Yan yan gidiyor. Orada pozisyon alıp beklemen lazım. Eğer ayak sokuyorsan mutlaka topa vurmak zorundasın. Hem ayak sopu hem topa vurmadığında da adam o ayağın üzerine atlıyor. Evet, Arda kendini bıraktı ve evet bence de penaltı değil. Ama burada bu pozisyonda ben Onur'un yaptığı saçmalığı daha çok bana etki ettiği için çok fazla penaltı alanı konuşmuyorum. Çünkü nasıl kaleci bir yan topa çıkarken dizini çıkarıp dağıtabiliyorsa birisini, bir hücum oyuncusunun da savunmanın hatasını değerlendirmesi çok ayıpmış gibi gelmiyor bana. O yüzden hani çok şey yapmıyorum. Hani Arda o penaltıyı almış, işte atıyorum ahlaksızmış bilmem. Ve Burak Yılmaz da yapıyor. Bütün, yani Avrupa'da da görüyorum çoğu forvet oyuncusu, savunmacılar böyle bir hata yaptığı zaman değerlendiriyor yani. O yüzden çok orasında değilim. Ama bence penaltı değil tabii ki. Şey daha penaltı. O Esamuel'in sarı kart gördüğü. Yani Arda'nın penaltısını verince orada Bright Osay Esamuel'de boş boşuna sarı kart olmuş gibi oldu. Yani ona da penaltı verilir verilmez, orada da ortadayım ama sarı kart asla verilmez yani.
Ben de şöyle düşünüyorum, o pozisyonun, Osay'ın pozisyonun kesinlikle penaltıyla alakası yok. Ama yani ona aldatmadan sarı kart vermek de bir o kadar saçmalık.
Arda'nın pozisyonuna göre daha penaltı. Ama ben de ikisine de vermem bu arada. Ama Osay Esamuel'inki daha penaltıya daha yakın.
Ben Arda'nın pozisyonu alakalı seninle de paralel düşünüyorum. Ne kadar penaltı olduğu tartışılır. Arda'nın kendini ayaklarını yerden kestikten sonra Onur'un müdahalesi var. Evet, ama zaten kendini önceden bıraktı Arda. Orada penaltı verilmeyebilir ama dediğin gibi her akıllı hücum oyuncusu o ayak sokmayı kullanır. Bu arada Arda'nın ben neden kötü niyetli olmadığını düşünüyorum, biliyor musun? Sen Salih ayağını takmadın ama Salih çok net uzattı aslında ayağını. Arda takabilirdi istese o ayağı. Salih'inki Onur'a göre aslında daha netti bence ama Salih saniyelik uyandı ve ayağını geri çekti ondan sonra. Ama Arda'nın takmalık vakti vardı. Takmaya çalışan oyuncu bence kötü niyetli olmayınca sağ linkini çok net daha değerlendirirdi. Bir de belki de daha net bir pozisyon yaratacağını da düşünmüş olabilir. İkinci adamı da geçtikten sonra. Ama üçte artık iyice kalenin artık sol tarafına doğru gelmeye başladı Arda. Ondan sonra dedi ki Onur bu ayağı sokuyorsa ben sağdaki en akıllı, IQ'su en yüksek oyuncuyum. Bunu da kullanırım abi, kimse kusura bakmasın deyip penaltıyı da aldı bence.
Mesela kimdi? Galatasaray'da geçen sene vardı böyle. Rakip ayağını sokuyor, düşmüyor. Düşmeyip ayakta kalmaya çalışıyor. Pozisyonunu kaybediyor.
Kerem. Kerem'de çok,
çok
oluyor bu.
Çok oldu bu mesela. Ne oluyor? Benim faydama olan bir şey değil ki. Düş al penaltını. Yani adam penaltı hamlesi yapıyorsa, yanlış hamle yapıyorsa savunma oyuncusu, orada dengeni kaybedip top sürmenin bir manası yok ki. Uzaklaşıyorsun kaleden, bir de dengen kayboluyor falan. Ya o yüzden çok fazla herkesten bir ahlak beklentisi oluyor ama bu oyun özünde bir aldatmaca oyunu, yani rakibin hatasını değerlendirme oyunu ve orada savunma oyuncusu hata yapıyor. Sen de orada penaltı alabiliyorsun yani.
Bu arada Osayenken sarı kart veriyorsa yaklaşık bir yarım saat sonra Salah'ın Abubakar'a yaptığı pozisyonda da Abubakar'a sarı kart vermesi gerekiyordu. Hatırlıyor musun ceza sahası içinde girdiğinde?
O da normal.
Ha işte normal. Bu standart meselesi yani. Ya üzgünüm, dünkü maç net bir eyyamcılık yani.
Bu arada maçla ilgili periyodik bir çizelgesi çok garip maçın. Onu özetlemek istiyorum. Çünkü bir pozisyon oluyor, iki dakika sonra başka bir şey oluyor ve maçın seyri tekrar değişiyor. Şimdi ilk 20 dakika Arda çok kötü başlamış. Sonradan Arda bu kötü başlangıçtan etkilenmeyerek devam etti, yükselerek ve ilk 25 dakika hiçbir şey yok. 28'de Arda'nın pasıyla Valencia karşı karşıya kaçırıyor. 30'da o pozisyon kaçtıktan hemen sonra ben bunu Abubakar'ın bilerek yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe baskı kurmaya başlamıştı ve ilk Valencia karşı karşıya kaçırdı. Abubakar gitti taraftarla dalaştı. Orada Fenerbahçe taraftarı yine Sevilla maçında olduğu gibi gereksiz gaza geldi. Orada Fenerbahçe'nin baskısı küçük bir kırıldı. Korner morner atıldı. Bir 5 dakika Beşiktaş oradan kurtuldu.
Stoperi sararttı. Tabii, Samet Akaydın sarartmış oldu.
Ben onunla hakemin hatalı karar verdiğini düşünüyorum. Ben sadece ama Abubakar'ın sarı kart görmesi gerekirdi. Sonradan tekrar bir baskı. Fenerbahçe baskısı. Orada da Gezal ve Jetson'un çok akılsızca faulleri var. Taç çizgisinde ve Beşiktaş kalesine arkası dönük Fenerbahçelilere yapılan ard arda fauller.
Mert Hakan'a.
Biri Mert Hakan'a, diğeri de Ferdi'ye. Gezal da diğer tarafta Ferdi'ye. Ard arda o fauller, tekrar Fenerbahçe baskısı ve Valencia'nın penaltı golü, az önce bahsettiğimiz gol. Daha sonra Beşiktaş devre bitene kadar tekrar pozisyonlar buluyor. Bir tanesi Wellington'ın şutu ceza yayından. Altay çok iyi çıkarıyor sağ eliyle. Bir tane daha Abubakar karşı karşıya, Samet'in büyük hatası. Bu sefer soluna çok iyi uçuyor Altay ve devre bitmeden Altay alkışlanıyor da. Devreye 1-0 önde giriyorsun. Tartışılan Altay alkışlanmış. Her şey pozitif aslında. Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yarının başında yine Abubakar'ı savunma arkasına kaçırıyorlar. Aslında Fenerbahçe savunmasının çok kötü bir gününde olduğunu maç 1-0'ken de gösteriyordu. Orada Abubakar yine götüremiyor. Eski Abubakar'dan çok uzak ve Zalai'yi kaçırdığı adama tekrar yetişiyor ve pozisyon olmuyor. 47'de o pozisyonu Beşiktaş kaçırıyor. Tam tersi bu kez Arda 50'de, 51'de, 2 dakika sonra hemen. Getson'dan topu alıyor ve Valencia'yı kaçırıyor ve penaltı kırmızı kart 51'de. Daha sonra penaltı kaçıyor. 55'te Şenol Hoca hiç boş durmuyor. Maçın en kötüsü Jetson'u çıkarıyor ve Necip'i alıyor stopere. Ve Maxim'le Salih orta sahası, solda Cenk, sağda Redmond, ileride Abubakar. İnanılmaz ofansif bir kadro. 10 kişi ama Jorge Jesus uyuyor o sırada ve değişiklik yapmıyor. Jorge Jesus değişiklik yapmadıktan sonra ard arda 2 gol atıyor Beşiktaş 58 ve 60'ların başında. Sonra da 2 değişiklik geliyor Fenerbahçe'den. Ama ikisi de beşli savunmayı değiştiren değişiklikler değil. Araujo'yu da savunma hattından çıkaran değişiklikler değil. Boşa değişiklikler yani. Ve Fenerbahçe'nin dörtlüye dönmesi 69-70. O sırada da zaten Redmond atıyor. 3 oluyor. Ve Fenerbahçe'nin dörtlüye dönmesi çok geç olduğu için de Fenerbahçe oyuna dönemiyor. Ben iddia ediyorum ki Necip girdiği zaman, Jetson çıkıp Necip girdiği anda 55. dakikada, eğer Fenerbahçe İsmail'i veya başka bir orta saha oyuncusunu, Zayt'sı, İsmail'i, kim olursa, bence İsmail'i alsaydı orta sahayı alıp dağıtırdı yine de. Bir stoperi çıkarıp bir orta saha alsaydı Necip'le Jetson değiştiği zaman, orta sahada Maxim Salih ikilisini dağıtırdı. Çünkü Maxim Salih ikilisini hiç zorlamadı Fenerbahçe ya. Evet. Maxim Salih kadar yumuşak bir ikiliyi hiçbir derbide göremezsin. Mümkün bulamazsın. Değil. 55'te o değişiklik gelmedi ve sonra da dağılan bir
55'te yaptı o değişikliği Şenol Hoca. 58-62'de direkt gol geldi zaten. Jesus 63'te hani bari 2-1 olduktan sonra bu hamleyi yapayım dedi ama işte orada da Rossi'yi soktu, Samuel'i çıkarıp Zayt'sı aldı, Serdar Aziz çıktı, Emre Mor girdi. Demek istediğim de şuydu, başı kesilmiş horoz gibi koşuyor diye. Kimse nerede, nasıl oynadığını ve ne yaptığını bilemeyecek bir konuma geldi Fenerbahçe'de. Zaten tribün homurdanmaya başladı. Ya şey, çok etkilendim sabah abi, biliyor musun? Özeti izledim baştan, kendime yine yaptım bunu yani. Dedim bir daha bir bakayım ne var ne yok diye. 51. dakika Wellington atılıyor. Tribünde kameranın arkasına yansıyan coşkuyu, sesi görmen lazım. Yani uzun zaman sonra Kadıköy'de öyle bir ses gördüm. Tam yaklaşık 27-28 dakika sonra tribünler yarı yarıya boş ve yönetim istifa tezahüratı var.
Sadece Fenerbahçe'de olabilecek bir şey.
Bu sadece Fenerbahçe'de olabilecek.
Ben de o penaltıyı Valencia gelirken 5 oldu maç diye geçiriyordum içimden.
İnan bana ben de.
Beşiktaş farkı yer, dağılır çünkü dağılmaya o kadar müsait ki. Ama gerçekten çok acayip bir maçtı. Evet. Ama Beşiktaş-Fenerbahçe maçları hep böyle değil mi? Bu maçın tam tersi, 180 derece tersi. İnönü'de Almeida karşı karşıya kaçırdı. Alex sonradan 2-3 tane attı. 4-2 idi galiba o maçta.
4-1 ya da 4-2, evet. 4-2. Rüştü kaledeydi evet. Işte.
Fenerbahçe'nin 10-11 miydi o sezon?
10-11 doğru.
Evet, sonradan işte şampiyonluk.
Sonra şampiyonluk geldi zaten.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında hep böyle acayip şeyler
o
oluyor.
O 4-2 Beşiktaş taraftarı 3-3 diye bağırdıktan sonra Alex evet. 3 yaptı diye şey, çok şeyi döner onun. Evet. Koy koy döner.
Evet. Pankulu maç var. Yine 10 kişiydi galiba Beşiktaş.
Tabii tabii.
Tabii kaleci atıldı zaten Pankulu. Doğru. Bir de bir maç daha var böyle ya. 3-3'lük maç var zaten. Beşiktaş 3-0'dan Fenerbahçe'nin 3-3.
Şey, kupada kavga çıkan maç. 3-1 Kamen'in kaleci olduğu maç var İnönü'de.
Evet.
Van Persie'nin tosçu attırdığı maç var. Yani
Fenerbahçe maçı güzel oldu. Evet. Ufak bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Evet, Galatasaray.
Bence Galatasaray milli ara dönüşünde yorgunluktan çok etkilendi. Çünkü Galatasaray'ın bence tempo yapan oyuncuları iki beki ve iki kanadı. Çünkü Sergio Oliveira'dan çok tempo beklemiyorsun. Mertens yapıyordu bu arada iyi döneminde. Ama Mertens yorgun ve sakatlık dönüşü, sakatlık dönüşü ve ritimsiz olduğu için onu yapamadı. Ve Icardi de düşüşte. Yani tempo beklediklerin Sasha Boy, Rashissa, Kerem Aktürkoğlu, Adekugbe, Torreira ve biraz Mertens'ten bekleyebilirsin. Şimdi burada Icardi Torreira'da belli bir düşüş vardı. Torreira'yı bu maç toparlamış gördüm. Daha iyiydi yani, maçın en iyilerinden olabilir. Ndiaye maçın en iyisi de Galatasaray tarafında en iyisi Torreira olabilir. Rashissa milli maçlarda çok oynadı. Kosova'da falan güzel de oynadı. Asisti var. Ama yorgundu yani, yarım saatten sonra yoruldu bayağı. Kerem aynı şekilde ilk yarım saat çok etkili, çok zorladı. Yarım saatten sonra çok yoruldu. Adekugbe zaten Kanada'ya gitti geldi. Belliydi, belli bir yorgunluk. Yani 4 kanat oyuncusunun önlü arkalı 3 tanesi milli takımdan dönüş olduğu için 30'dan sonra yoruldu. Bir Sasha Boy, o Kasımpaşa ve Konya maçlarında kötü olan Sasha Boy iyi buldum. Fiziksel olarak iyi buldum. Yine ortaları kesmekte kötüydü de, final işlerinde kötüydü ama fiziksel olarak o eski boyu bulduk gene. Ve bu tip milli ara dönüşlerinde genelde Anadolu takımları avantajlı oluyor dört büyüklere karşı. Çünkü dört büyüğün çok daha fazla futbolcusu milli takıma gidiyor, yorgun dönüyor. Ama o sırada Anadolu takımı işte bir hafta iki hafta birlikte antrenman yaptığı için ritmi yakalamış oluyor. Bence onun ceremesini Galatasaray çekti. Yoruldu takım, 30'dan sonra düştü biraz oyundan. Fakat bu kez Okan Hoca Konya'da yaptığını yapmadı. Yorgun Oliveira yerine Missio gibi. İşte yorgun Kerem yerine Yunus gibi. Icardi yerine Gomis Zaniolo falan hamleleri Galatasaray'ı yine canlandırdı.
Atekukbe çıktı.
Kazım Can girdi. O da çok doğru. Bu değişiklikler takımı yeniden bir canlandırdı ve Missio'nun golüyle Galatasaray maçı kazanmayı bildi.
Badu'yu çok beğendim. Bunu söylemeden edemeyeceğim ya. İnanılmaz bir maç oynadı hakikaten. Yani dribling, pas, sırtı dönük, rahatlatma, her şey vardı. Ama tabii o da biraz nedense çok hakkı verilmedi. Çünkü herkes eski Galatasaraylı oyunculara çok fazla takıldığı için o maç üzerinde Badu'nun hakkı çok fazla verilmedi. Ama çok iyi isimlerden bir tanesiydi. Yani ben Galatasaray'ın yine Adana Demir gibi bir rakibe karşı sıkıntı çekmesini bekliyordum ama bu maçı Mitsuo ile çözeceğini hiç düşünmezdim gerçekten baktığında. Literatüre hakikaten Toni Kroos golü diye geçen inanılmaz bir vuruş yaptı. Ya ben Galatasaray'ı yine çok beğenmediğim bir haftaydı aslında baktığında.
Ben Galatasaray'da önemli bir zaaf görüyorum. Konya'dan mesela yenen iki gol merkezden oldu. Sivas'ta deplasmanda yenen ilk golü de hatırlarsan yine merkezden. Bu maçta da merkezden pozisyonlar verdi Galatasaray. Mesela dikkat ediyorum, taç atılıyor. Torreira taçta gidiyor korner direğinin oraya falan. bir 6 numara pozisyon tutucusu yok ya Galatasaray'ın. Torreira da çok geziyor, Oliveira da zaten hantal bir oyuncu. O yüzden Galatasaray merkezden delinmeye çok müsait ve ligde merkez orta sahadan dribling atan oyuncular bu Galatasaray'a karşı net fark yaratabiliyor. Badou Ndiaye'nin bu kadar fark yaratması o dribling özelliği. Çünkü Sergio Oliveira'nın en büyük zaafı çok kolay çalım yemesi.
Çok.
Dönemiyor etrafında ve vurup gidebiliyorsun yanından. Ndiaye onu kullandı. O zaafını kullandı Galatasaray'ın ve merkez kolay delindi. Dediğim gibi ben Konya maçındaki 2 gol, Sivas maçındaki gol, bu maçtaki verilen pozisyonlar Galatasaray orta sahasında belki de skor alınınca belki Kaan Ayhan hamlesi gibi 6 numaraya daha pozisyon tutucu bir orta saha Galatasaray'ın bazı sorunlarını çözebilir diye düşünüyorum. Bence orada bir Galatasaray zafiyeti var. Orta saha oyuncuları biraz fazla geziyor.
Bu arada haklısın. Tehlikeli pozisyonları düşündüğü de hepsi merkez geçişinden geldi. Evet. Bu arada Akintola'nın Adegugbe'nin engellediği şutu bir merkez geçişiydi. Nelson'un çizgiden çıkardığı top yine bir merkez geçişi sonrası geldi. Hatırlarsın maçın başlarında...
Onyekuru'nun direkten dönen topu da merkezden atılan bir pas. Onyekuru oraya koşu attı.
Emrah Kova'nınki de yine merkezden geçirgen bir pastı. Bir de maçın başında Lucas Torreira'nın penaltı noktası üzerinde kayarak korner uzaklaştığı bir pozisyon var. Yine merkez geçişiydi. Yani Adana aslında sanki kale ağzında çok kötü kullanmamış gibi gözüküyor burada pozisyonlar ama Galatasaray oraları iyi savundu gerçekten.
Doğru. Şimdi Başakşehir maçı var çarşamba günü. Bence orada biraz Galatasaray için biraz deneme maçı olabilir. Şöyle, sol bekte ben Kazım Can'ı deneyeceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ve eğer iyi oynarsa Kazım Can'ın bundan sonraki 8-9 lig maçında da Kazım Can'ın sol bek oynayacağını düşünüyorum. İyi bir fırsat biraz. Missio'yu daha çok görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Missio da çok duygusal bir adam. Gol attı, gol attıktan sonra müthiş oynadı. Golden önce çok kötüydü, geriliyordu. Çok duygusal, hiç öyle kuzeyli muzeyli diye buz adam falan değil. Tam tersine çok duygusal bir adam. Yani işleri iyi gittiği zaman çok iyi, çok kendine inanarak oynuyor. İşler kötü gidince de hiç inanmayarak oynuyor.
Gol sevincinden de belliydi bu arada ne kadar baskı altında oldu.
Şimdi bence bu maçlar, yani Başakşehir maçı biraz daha Galatasaray için zorlu olur. Çünkü yine bir ritim kaybı var oyuncularda ve milli dönüşler falan. Şimdi yine bir 3-4 gün aradan sonra Başakşehir zorlu bir maç olur. Ama ondan sonra Galatasaray için bay haftası olması bir avantaj. Bence orada bir tekrar ertesi cumaya kadar 9 gün bir Galatasaraylı oyuncular birlikte idman yapabilecek. O idman hem milli aradan dönenleri toparlar, rahatlatır. Hem bu Torreira, Icardi gibi oyuncular tekrar Güney Amerika'ya yolculuk yapmazlarsa eğer. Birlikte bir idman yapıp orada bir toparlayabilirler. Başakşehir maçından sonraki lig dönüşünde Galatasaray'ın daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. Onun sinyallerini verdi çünkü Saşa Boy'un iyi oyunu da falan da verdi. Mertens de toparlar. Sonraki durum Galatasaray için daha iyi olur diye düşünüyorum ama bu 3 maç Konya, Kasımpaşa ve Adana Demir Galatasaray'ın ligin başından beri belki de en kötü 3 haftasıydı yani.
Sen Kazımcan'ı denemek üzere Başakşehir iyi bir maç dedin ya. Adegugbe sence gerçekten o kadar kötü müydü?
Bence çok kötü oynamadı.
Bence de çok kötü oynamadı.
Biraz heyecanlı gördüm ben. Bir de o Kanada'dan geldiği için de yorgun da gördüm. Ama mesela bir Akintola'nın şutunu net engelledi. O gol olabilirdi yani, o pozisyon çok tehlikeli bir pozisyondu. Normalde de ayağı temiz bir oyuncu aslında. Sakin oyun kuran bir oyuncu ama hiç 50 bin taraftar önünde oynamadığı için belki de Galatasaray'da daha heyecanlı görüyorum top kullanırken. Normalde Hatay'da çok daha rahat top kullanan, kolay kolay pas hatası yapmayan, temiz oynayan bir oyuncuydu. Ama burada topları iyi kullanamadı. Ama ben mesela Patrick Van Aanholt'tan kötü olduğunu düşünmüyorum. Van Aanholt'a 2 milyon euro veriyordum. Bu adama kaç para veriyor? 250 bin euro veriyorsun belki. Yani geçen seneki Ömer Bayramlardan falan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani geçen seneki sol beklere bakınca şu an 3. sol bekin Adegugbe hepsinden iyi geliyor yani. Ama tabii Kazımcan'ın geleceği ve potansiyeli çok daha yüksek olduğu için, bir de kendi oyuncunun yerli falan. O yüzden tabii Kazımcan'ın öncelik alması daha iyi olur tabii ki.
Bu arada Abdülkerim de Nelson döndükten sonra yine acayip bir maç çıkardı.
Evet.
İnanılmaz
ikisi
etkiliyor
de çok
ya.
İyiydi. İkisi de çok iyiydi.
Yani Abdülkerim'in yokluğu bence Nelson'un performansını negatif anlamda çok etkilemez ama Nelson'un yokluğu Abdülkerim'i hakikaten çok etkiliyordu. Geçen hafta özellikle. Ama yani Abdülkerim çok iyiydi Adana Demir maçında.
Evet, Nelson da çok iyiydi.
Zaten Nelson'un zaten artık istikrarı var. Yani. Nelson her maçı 7-8 puan, 9 puanla oynayan bir oyuncu yani.
Eğer iyi iki stoper olmasaydı gerçekten Galatasaray Adana Demir Spor kazanırdı bu maçı. Bir iki tane pozisyon, yani gol pozisyonuna dönüşmeden önceki hamlelerle çok iyi süpürdükleri oldu. Mesela Abdülkerim çıkıyor önde baskıya bazen. Nelson hemen dolduruyor oraları. Öyle birkaç pozisyon var. Tabii hani net pozisyona dönüşmediği için özetlerde de yok bu. Ama maçı 90 dakika dikkatli izleyince Nelson'un çok öyle engellediği pozisyon oldu.
Zaten senin yorumunu düşündüğün zaman merkezi bu kadar geçirgen olan bir takımın savunmada tüm sezon bu kadar başarılı olmasının en önemli sebebi zaten Mustera da çok iyi de bu yıl. Abdülkerim ve Nelson ikilisi. Şu an ligde daha iyi bir tandem yok bence zaten.
Doğru, bence de. Stoper ikilisi.
Stoper ikilisi olarak açık ara.
Belki de hani yıl sonunda altın 11 falan yazılıyor ya, iki stoper Galatasaray'dan yazılabilir.
Direkt
yani.
Yazılabilir. Aynı Anadolu'da öyle çok öne çıkan bir performans olmadığı
yok,
sürece.
Beşiktaş'ta da yok, Trabzon'da da yok. Yani evet. Avrupa'ya geçelim mi?
Geçelim.
Başta söylemiştim, 4 gollü galibiyetler. Sayayım, hangisinden başlamak istersin? Milan Napoli'yi deplasmanda 4-0 yendi. Yani tek değildiniz bu hafta acı çekenler arasında, onu söyleyeyim. City Liverpool'u 4-1 yendi ve Bayern Münih yeni teknik direktörüyle Dortmund'u 4-2 yendi. Orada da yine Thomas Müller şovu vardı.
Aynen, Bayern Münih'le başlayalım. Çünkü Thomas Müller özelinde de biraz konuşmak istiyorum. Bu arada içeride de söyledim az önce de burada da söylemiş olayım. Gördüğüm tweet çok hoşuma gitti Dortmund'dan sonra. Öyle bir hafta sonu oldu ki aslında özüne dönmesi gereken takımların hepsi özüne döndü. Ferrari F1 takımı, Jean Leclerc yarış dışı kaldı. Fenerbahçe öyle, Dortmund öyle. Yani o yüzden çok onlar adına kötü bir haftaydı denebilir. Yani Müller şöyle, izledikçe gerçekten sinirim bozuluyor Müller'i yani. Maçta ikinci gol attı, hemen şeye bakmak isterim. Yani bu adamın kariyerinde Bayern Münih'te nasıl bir istatistik olarak performansı var? 644 maç, 489 gole direkt katkı. Atıyorum işte 200 bilmem ne kaç gol, 200 bilmem kaç asist. Abi bunların %70'i ve 80'i kurnazlık üzerine.
Evet, önsezi.
Önsezi. Acayip. Acayip bir performans.
Korner oluyor, kafayı vuruyorlar, arka direkte Müller tamamlıyor. Evet. İkinci gol.
Kaleciden sekiyor.
Kaleciden sekiyor, uzaktan şut. Kaleciden dönen top mu, Müller tamamlıyor. Üçüncü gol. Atak yapıyorlar, içeriye Müller'e atıyorlar penaltı noktasını. Müller bacak arasından bırakıyor, arka direkte sahne o şekilde tamamlıyor. Topa dokunmadan asist de yapmış oldu. Müthiş bir oyun zekası. FM'de böyle önsezi, işte off the ball gibi özellikler var ya, onların hepsi 20 üzerinden 20. Ve kazandılar. Bu arada Türkiye'de Bundesliga'yı en iyi bilen Orhan Uluca'yla bir program yapmıştık hatırlıyorsan. Evet. Geçtiğimiz hafta ve Nagelsmann'ın gönderilmesinin ardından göreve gelen Tuchel'le ilgili olarak herkes işte Nagelsmann niye gönderildi? Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Lig'de zaten kafaya oynuyor. Hani haksız mı gönderildi falan denirken Orhan Uluca çok mantıklı bulmuştu gönderilmesini. Çünkü Bayern Münih bayağı kötü oynuyor diyordu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde zaten hedef maçları bu kadar kariyerli ve güçlü oyuncular zaten iyi oynar diyordu. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde motive etmesi zor değil Bayern Münihli oyuncuları, ama lige motive olmakta zorlanıyorlar ve Leverkusen'e karşı da berbat oynamışlardı ve önümüzdeki hafta çok kritik 3 maç var demişti. Bir ligdeki şampiyonluk için Dortmund maçı, bir Almanya Kupası maçı, bir de Şampiyonlar Ligi. Bu 3 maçı bu kadar kötü oynayan bir Nagelsmann'ın Bayern Münih'le girersen 3 kupayı bir haftada kaybetme ihtimali var ve o yüzden tam da değişiklik için en doğru nokta demişti.
Onun haklı da çıktı.
İlk ayakta haklı. Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Ama yani çok daha iyi bir Bayern Münih. Dolu dizgin, çok iyi bir oyun ve Dortmund'u daha farklı da kazanabilirlerdi.
3 gol iptal edildi yani, baktığında.
Yani evet, 6'ya 7'ye giderdi.
6'ya 7'ye gidebilirdi.
En net dominasyonla kazanılmış maçlardan biriydi.
Kesinlikle. Hoca'yı yiyen tayfanın performansını yine hocayla beraber görmüş olduk. Tam bir Türk basın yorumuyla beraber.
Doğru.
Özellikle Müller'in o ekipte olduğunu söylüyorlardı ya.
Evet.
Müller'in bu performansı da çok enteresan.
Peki Bayern Dortmund'u geçelim. City Liverpool mu, Napoli Milan mı?
Napoli Milan, çünkü bence daha sansasyonel.
Rafael Leao şov var orada da.
İnanılmaz yani, oyuncu abi.
Napoli'ye bir nazar boncuğu gibi olur. Ya zaten çok büyük bir puan farkı olduğu için bu maçlık şey olabilir. Ama Milan'da bence Manya'nın dönmesi, kaleci farkı da var. Yenen gol, kurtarılan gol. Manya'nın bir tane suratıyla çıkardığı pozisyon var. Meret çıkaramadı onu mesela. O yüzden hani Manya'nın geçen seneki Milan şampiyonluğu zaten bir kaleci şampiyonluğu olarak yazılır yani. Avrupa liglerinde böyle müthiş bir performans, kaleci performansıyla gelen şampiyonluklardan bir tanesiydi. Onun dönüşü Milan'ı belki biraz daha toparlayabilir. Ama Napoli için de biraz da talihsiz bir maç diyelim.
Sen diyorsan inanırım, çünkü senin olmadığın ortamlarda da söylüyorum. Sinan Yılmaz'ın kaleci gözüne her zaman güvenirim. Senin o klasik yorumların vardır ya, şey, kaleyi doldurmayan kaleci. Yani fizik olarak, size olarak çık. Manya'nın falan fiziğini
bayıldım.
Kesin beğeniyorsundur
bayıldım.
Yani.
Evet, müthiş fiziği var.
O yüzden sen diyorsan kesin bilen geçen yıl şampiyonun sadece kalecisi almıştır yani. Öyle
sadece
söyleyeyim.
Sadece demeyelim de ya. Ciro'lara ayıp olmasın.
Ama yok, gerçekten ben de beğeniyorum. Ve senin ne demek istediğini özeti falan izlerken de çok net bir şekilde gördüm yani. İşte Meret'in hakikaten şutlara verdiği tepkilerle Manya'nın kapladığı yeri. Birinin çömelip beklerken birinin daha büyüyerek beklediği falan. Değerli. Kaleci geçmişim falan yok ama yani, bildiğim kadarıyla.
Yok, ilk ortaokulda biraz yaptım da.
Ya da çok iyi forvettin kalecilerin tümü.
İki pozisyonla oynadım sadece. Ortaokula kadar kaleciydim. Ortaokuldan sonra da santrfor. O yüzden hani ikisini de oynadım. Bir de ikisi de birbirine çok yakın pozisyonlar. Evet, yani ikisi birbirlerinin tezat, karşıt pozisyonları. Center forward üzerine çok düşünen insan kalecilik üzerine de çok düşünmek zorunda. Veya tabii, tam tersi.
Tabii.
Öyle, o yüzden biraz onlara özel odak. İki pozisyona özellikle bakıyorum yani. Center forward'lara ve kalecilere özellikle bakarım. City Liverpool, Jack Grealish bir tane savunma hamlesiyle maçın başında, yani ilk bölümünde önledi Liverpool'un tekrar öne geçmesiydi galiba, 1-1'di maç. Ve golü de var. City'nin ne tak ettiğini düşünüyorum. Zaten pozisyonlar falan da ortada. İlk yarısını izlemiştim maçın. İkinci yarısını sonra özetlerini izledim. Yani ilk yarı bile Mahrez'in şutları falan, üstten avuta vurduğu olsun şey olsun, City daha üstündü yani.
İkinci gole değinmek lazım. Orada da tam bir Pep Guardiola futbolu denebilir. Çok çok acayip bir hazırlanıştı gerçekten. Yine klasik içleşen bir bek oyuncusunun baskıyı kıran pası. Mahrez'in yine içeri driplingi. İlkay'ın akıllı tersi çevirici De Bruyne. Zaten FIFA'da weak foot'u, zayıf ayağı 5 yıldız sol ayağıyla beraber
doğru,
açtı ortayı. Orada da net bir gol geldi. City'le alakalı da şunu söylemek istiyorum. Yani Haaland'ın yokluğu, bazı negatif tarafları var varlığının bence. Bununla alakalı bir yazı da gördüm, çok hoşuma gitti. Pozitif tarafları var. Pozitif tarafı, bir maçta aniden 5 gol atabilir ve Haaland odaklı oynamak zorundasın. Ama Julian Alvarez gibi daha mobil bir forvet oyuncusunun olması sanki set anlamında City'nin daha çok işine yarayan bir nokta oluyor.
Ben Julian Alvarez'in tam bir turnuva forveti olduğunu düşünüyorum ve Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandıran X faktör olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum.
Gizli kahraman. As kahraman Messi, ikinci kalecileri falan çok ön plana çıkıyor. Tabii ki penaltıları vesaire kurtardığı
için. Depaul Alvarez'dir yani.
Ben Alvarez'i ikinci numaraya yazıyorum. Çünkü onun santrafora geçmesiyle Arjantin oyun gücü müthiş arttı. Turnuva maçlarında, yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle final gibi maçlarda ben Alvarez'in takım oyununu çok güçlendirebileceğini düşünüyorum.
Evet.
Ama uzun sezonlarda da özellikle kapalı rakiplere karşı yan toplarda vesaire de Haaland tabii ki çok büyük
Haaland'ın
bir silah.
Üzerine. Bir de galiba ilk golde mi, hatırlamadım tam, tersi açtığı inanılmaz bir top var. Ben o yüzden o set hücumuna kalkmak, işte rakip presini dağıtmak falan çok başarılı buldum o konuda ya.
Bu arada De Bruyne'nin attığı gol de tam bir Haaland golü.
Aynen.
Offside'dan kurtulup kendini çekip ondan sonra koşuyu
nerede
yapmak.
Nerede koşacağını bilmek.
Mahrez de çok iyi çıkardı ama.
Aynen öyle.
O da tam bir Haaland golüydü. Premier Lig'de ilginç haberler var. Graham Potter nihayet gönderildi. Bekleniyordu zaten aylardır. Bu haftaya kısmet oldu ve boştaki hocalar, Conte tekrar Chelsea'ye döner mi? Eski takımına, şampiyonluk yaşadığı takıma. Ve Nagelsmann Bayern Münih'ten ayrıldı. Tottenham'a mı gider, Chelsea'ye mi gider şeklinde bir düşünce var. Vallahi garip bir değişiklik olabilir yani. Conte tekrar Chelsea'ye, Nagelsmann Tottenham'a gibi bir şey olabilir. Veya Conte belki tekrar Serie A'ya dönebilir. Orada Nagelsmann Tottenham yapabilir. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz onu da.
Bence Nagelsmann, Chelsea, Tottenham yine Pochettino. Conte de tekrar da Inter'e dönecekmiş gibi hissediyorum.
Ama makul gibi gözüküyor.
Güzel bir üçlü oldu. İyi dağıttık burayı.
Zaten şey için hep, yani Nagelsmann için hep şey diyorlar. Yani Bayern Münih'tir, Real Madrid'tir değil de böyle başaltı daha Tottenham gibi takımlar daha ideal ona gibi düşünülüyor. Olabilir yani, Chelsea, Tottenham falan daha mantıklı olabilir.
Sana bir sorum var. Graham Potter overrated mıdır?
Bilmiyorum ki ya. Mesela bizi eledikleri Östersunds'la bizi eledikleri maçları çok iyi oynadı ama daha sonra böyle çok iyi takip edemedim yani. Premier Lig'deki ilk deneyimleri de çok başarılı. Düşük bütçeli takımları Brighton yukarıya çıkarma konusunda gerçekten adam kendini hem Brighton'da hem Östersunds'ta kanıtladı. Ama işte bu çok büyük bütçeli takımları yönetmek falan bambaşka bir iş. İşte Nagelsmann için de onu zaten yapamıyor dediler. Onu biraz zaman gösterecek herhalde yani. O kadar her maçını takip etmeden böyle keskin bir yorum yapmak istemiyorum.
Evet.
Euroleague'e geçelim mi?
Geçelim. Euroleague'de Premier Lig kadar karışık, öyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe, Beko'nun yine kötü gidişi sürdü. İspanya'dan 2-0'la döndü. Önce Real Madrid, ondan sonra Baskonya mücadelesi. Hakikaten bir anda koptu Baskonya'da. Fenerbahçe, Beko'da yani düşük bir ihtimal olsa da playoff şansını zora soktu. Yani şu an 6. sıraya indi ve Partizan'la mağlubiyet galibiyet sayıları eşit. 8. Baskonya'yla da bir mağlubiyet fark var. Ve bir Anadolu Efes mücadelesi var şimdi. Yani normal şartlarda Fenerbahçe bir galibiyet daha fazla alsa playoff garantilemiş bir takımdı ve Anadolu Efes maçı Anadolu Efes için çok önemli bir hale alacaktı. Ama şu an Fenerbahçe için de bir o kadar önemli. Sekizinciliğe düşme şansı var. Düşük bir ihtimal olsa dediğim gibi playoff dışına gitme ihtimali var. Bu anlamda hakikaten garip bir hafta. Önce Anadolu Efes'te oynayacak içeride. Onun ardından bir Kızılyıldız deplasmanı var. Yani Fenerbahçe'ye bir galibiyet yetecek bu ortamda. Ama takım şu an öyle bir halde ki 2-0 olsa da şaşırmazsın ve diğer takımların sonuçlarına göre Fenerbahçe'nin kaderi belirlenecekmiş gibi hissedebilirsin. Keza Anadolu Efes'te de aynı şey geçerli. Fenerbahçe'ye göre fikstür biraz daha sert son maç özelinde. Orada Monaco'yla oynayacak Anadolu Efes. Yani her türlü 2-2 yapmak zorunda. Ama sonrasında diğer takımların ne olacağı biraz daha belirleyici olacak Anadolu Efes için. Ama çok gergin bir Türk derbisi olacağını da söylemek lazım.
Ağzına sağlık olacağım.
Senin de Sinan abi.
Gelecek hafta tekrar gündemle karşınızda olacağız. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.